Zaman Tüneli.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM mikrofonlarından yayınlanan Zaman Tüneli'ne hoş geldiniz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Türk tarihinde kahramanlığıyla ün salmış olan Karaca Bey'den bahsedeceğiz. Karaca Bey Ankaralıdır sevgili dinleyiciler. Ataları 1 Aralık Ankara'da hükümet kurmuş olan ahilere dayanmaktadır. Karaca Bey'in babasının adı Abdullah'tı. Hangi tarihte dünyaya geldiği belli değil. Ancak Ankara'da doğduğunu biliyoruz Karaca Bey'in. Hatta Karaca Bey'in köşkü Ankara'da Hacı Doğan Mahallesi'ndeydi. Bu köşk bir saray kadar büyüktü. Ve Fatih devrine kadar Anadolu beyler beyleri burada ikamet etmekteydiler. Bu köşkün, bu konağın bulunduğu sahaya Sultan Meydanı veya Abdi Yeri denilmekteydi. Burada geniş bir bahçe içinde halen bir hamam vardır. Buna öğle hamamı veya sultan hamamı adı verilmektedir. İki kubbesi var bu hamamın, bir Selçuklu eseri. Bu saraya Selçuklu hükümdarlarından Sultan 1. Alaaddin Keykubat bir seyahat esnasında misafir olmuştu. Ve bu hamamda yıkanmıştı. İşte hükümdarın yıkandığı halvet eski Türk ananesine uyularak kapalı tutulmuştur. Bu sebeple bu hamama Sultan Hamamı denilmiştir sevgili dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet de Kastamonu'yu fethe giderken Anadolu Beylerbeyi'nin sarayı olan bu binada misafir kalmıştır. Yakın zamana kadar bu sarayın selamlık dairesi ayaktaydı. Marif Vekaleti tarafından bu sarayın bahçesi satın alındı ve buraya Gazi Lisesi yaptırıldı. Bu binanın tavanındaki altın yaldızlar bir aile tarafından kazıtılmıştır. Anlattığımız bu eski sarayda işte Karaca Bey ikamet etmekteydi. Harem dairesinin kızlar sekisi pek muhteşemdi. Selamlığın çavuşlar odası da son zamanlarda yıkılmıştır. Bu sarayda ahırlar ve develikler, bir de mermer binek taşı vardı. Eskiden beri bu sarayın dolabında bir çömlek saklanmaktadır sevgili dinleyiciler. Bu çömleğin şöyle bir hikayesi var. Karaca Bey'in torunlarından Şakir Ağa zamanında bu sarayı yağma etmek üzere eşkıyalar basmış. Şakir Ağa bu şakilerle müsaademe ederken vurulup şehit düşmüş. Hanımı Şakir Ağa'yı çok sevdiği için kanlı gömleğini bu çömleğe koyup bir hatıra olarak saklamış. Karaca Bey'in Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat zamanında devlete büyük hizmetler ettiğini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Sultan II. Murat hemşirelerinden, kız kardeşlerinden birini Karaca Bey'e, diğerini İsfendiyaroğlu Kasım Bey'e, üçüncü kız kardeşini de Candaroğlu İbrahim Paşa'nın oğlu Mehmet Çelebi'ye vermişti. Karaca Bey, Sultan Çelebi Mehmet Bey zamanında birçok muharebelere iştirak etmişti. Ve Sultan II. Murat zamanında da Beylerbeyi yani vali payesine kadar yükselmişti. Karaca Bey'in eşsiz bir kahramanlığına Varna Muharebesi'nde şahit olmaktayız. Türkler 15. asırda hudutlarını Tuna kıyılarına kadar genişletmişlerdi sevgili dinleyiciler. Tabi bu vaziyetten fena halde şüphelenen Orta Avrupa kralları bir Haçlı seferi hazırlayarak Avrupa kıtasından Türkleri atmaya çalışıyorlardı. 1. Kosova Meydan Muharebesi'nde Sırplar büyük bir mağlubiyete uğramışlardı ve Türkler aleyhine yeni bir ittifak hazırladılar. Bu ittifaka Polonya ve Macaristan kralı Ladislas da iştirak etti. Şan Hunyat veya Hunyadi Yanoş adında birisi de kumandayı eline aldı bir Macar. Bu kumandan Türk kuvvetlerini yendi. Bunun üzerine 2. Murat'la Macarlar arasında 10 yıl müddetle bir muahede imzalandı. Seged'in muahedesi, anlaşması. Bu muahede imzalanırken Macar kralı Ladislas İncil üzerine, Sultan 2. Murat da Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettiler. Fakat 10 gün sonra Papa'nın vekili bir kardinal bu yeminin Müslümanlara karşı bir hükmü olmadığını söyledi ve bu muahedeyi bozdurdu. Müttefik orduları Tuna'yı aştılar, Varna şehri önüne kadar geldiler. Sultan II. Murat da orduyu Humayun'u aldı, Varna Ovası'na geldi. Otağı Humayun bir tepenin üzerinde kuruldu. Etrafına hendekler, bazı yerlerine de demir kazıklarla siperler yapıldı. Yeniçeri askerleri hemen birinci safı teşkil ettiler. Sağ tarafta Rumeli Beylerbeyi Davut Bey ile Turhan Bey, sağ tarafta ise Anadolu Beylerbeyi Karaca Bey yer aldı. Otağı Humayun'un önüne de bir mızrak dikilerek bu mızrağa Seged'in muahede namesi asıldı. Yani siz bu muahedeye aykırı davrandınız, biz hala ona mutiyiz manasına geliyor. Kasım 1444 sabahı her iki tarafın kuvvetleri muharebeye tutuştular sevgili dinleyiciler. Düşman süvarileri zırhlı olarak bitişik nizamda ilerliyorlardı. Karaca Bey'in karşısında da yine meşhur kumandan Hünyadi Yanoş harp ediyordu. Düşmanın sol kanadında ulahlar vardı. Onlar Rumeli askerlerinin üzerine şiddetle saldırdılar. Bu muharebede Davut Bey şehit düştü. Sağ kanat kumandanı. Bunun üzerine düşman kuvvetleri merkezde bir gedik açmaya muvaffak oldular. Düşman kuvvetleri, düşman askerleri bu gedikten sızdılar ve Otağı Humayun'a kadar ilerlediler. Bunun üzerine Türk saflarında bir bozgunluk, bir singinlik alameti görüldü. Sultan II. Murat endişelendi sevgili dinleyiciler. Daha fazla askeri kırılmasın diye yanındaki kumandanlar da onu geri çekilmeye teşvik ettiler. Sultan II. Murat geri çekilmek, ricat etmek üzere iken birdenbire safların arasından bir yıldırım süratiyle Karaca Bey göründü. Bir elinde kılıcı, üstü başı toz içinde böyle aslan yapılı bir kumandan derhal atından atlayarak padişahın atının dizginlerine yapıştı. O ateş saçan gözlerini padişaha dikti. "Padişahım," dedi, "nereye gidiyorsunuz? Sizin için bugünkü gün harp meydanından geri çekilmek ordunun mahvolmasına sebep olur. Seni bırakmak ihtimalimiz olamaz. Bunu hatırınızdan çıkarın," dedi. Bu sırada Yeniçeri Ağası Doğan Ağa Karaca Bey'e itiraz etti. "Sen," dedi, "padişahı selamete çıkmaktan niçin men edersin?" dedi. "Asker dağıldı," dedi. "Padişahı muhafaza edecek Yeniçeri'de kalmadı. Yalnız saray hademesiyle meydanda kalırsak düşmana gün doğmuş olacak. Sonra Rumeli elimizden çıkar dedi. Bu sefer Karaca Bey o şahin gözlerini koca sakallı Yeniçeri ağasına dikti. Böyle bozgunluklar dedi, birçok harplerde ola gelmiştir. Serdar olanlar, sipehdar olanlar bulundukları yerde sebat ederler, iktizasına göre ordusuna kumanda ederler. Siz çekilirseniz halimiz nice olur dedi. O zaman Sultan II. Murat, Karaca Bey dedi, dediğin doğru ama askerim sındı, dağıldı, düşman ilerledi, halimiz çok müşkül dedi. Karaca Bey şöyle karşılık verdi, efendim dedi, bugün dedi tehlikeli bir gündür dedi. Harp meydanından geriye çekilmekle düşünülen kurtuluş husule gelemez dedi. Sebat ederek, metin olarak bu yolda canlarımızı feda etmek namınızı sonsuz olarak yaşatacaktır dedi. O esnada padişahın adamlarından birisi Karaca Bey'in candan sözlerini susturmak için ve elini padişahın dizgininden ayırmak için bu kahramanın kollarına asıldıysa da muvaffak olamadı. Bu kahramanlık jesti karşısında padişah geri çekilmedi ve kendisine yeniden bir cesaret gelerek mehter takımına cenk havası vur diye sert bir emir verdi. Evet, mehterhanenin davulları ve zurnaları köslerle beraber yeri göğü inletince askere yeni bir şevk geldi sevgili dinleyiciler. Dal kılıçlar serden geçtiler, Allah Allah diyerek düşman saflarına atıldılar ve onları tarumar etmeye başladılar. Bu hali gören Karaca Bey atını süratle düşman üzerine sürdü. Macar kralının karargahı önüne dikilmiş olan bir direkte parçalanmış muahedename sallanıyordu. Bu muahedename Karaca Bey'in gözüne ilişti. Askerlerine dedi ki, şu gördüğünüz tepeyi ve orada ne varsa zapt edeceğiz dedi. Haydi gayret aslanlarım diye haykırdı. Ve o tepeye doğru Anadolu sipahileriyle akına başladı. Karaca Bey o kadar düşman kırıyordu ki sevgili dinleyiciler, sağı solu kanlı düşman cesetleriyle dolmuştu. Nihayet hain bir kılıç darbesi onu yaralayarak atından yere düşürdü. Karaca Bey korkunç cesaretiyle milletine olan borcunu ödedi. Onun alkanı Varna topraklarında akarken Türk kahramanları da zafere doğru koşuyorlardı. Koca Hızır adında bir asker Macar kralı Ladislas'ın başını keserek bir mızrağa taktı. Bu suretle yeminlerini tutmayanlar Allah'ın da gazabına uğradılar. Bütün düşman safları bozuldu. Tuna'ya doğru kaçmaya başladılar. Türkler de Varna zaferini tarihlerine şanla yazdırdılar. Karaca Bey'in kabri Varna'dadır sevgili dinleyiciler. Bu kahraman asker Varna'da kıyamete kadar asude bir şekilde uyumaktadır. Ayrıca Ankara'da birçok hayır ve hasenatı, Karaca Bey hamamı, makamı, Karaca Bey Camii ve imareti onun namını kıyamete kadar yad ettirecek birer hayır eseridir. Sevgili dinleyiciler, bir Fransız seyahatnamesinden anladığımıza göre günümüzde Avrupa'dan aldığımızı zannedip de imrendiğimiz kuluçka makinalarının en mükemmel şeklinin vaktiyle atalarımız tarafından keşfedildiğini ve kullanıldığını anlıyoruz. 1732 yılında Kahire'de, o zamanlar bir Osmanlı şehri olan Kahire'de, zengin bir Türk iş adamı ilk kuluçka fırınlarını yaptırıp işletmeye başlamıştı. Muhtelif seyahatnamelerde bu mesele hakkında teferruatlı izahat vardır sevgili dinleyiciler. Yer altında yapılan bu kuluçka fırınları kerpiçtendi. Üzerlerinde birer değirmi menfez vardı. Bunlar fazla hararetin çıkması için yapılmıştı. Bir fırın binasında umumiyette 24 tane fırın bulunurdu. Bu fırınlar 12'şerden iki tarafa ayrılmış, aralarında işçiler için de küçük bir yol bırakılmıştı. Her iki taraftaki 12'şer fırının altısı üstte, altısı da alttaydı. Yani fırınlar iki katlıydı. Bunların saman ve gübre yakılarak ısıtıldığını biliyoruz. Yumurtalar umumiyetle üst fırına konurdu sevgili dinleyiciler ve alt fırında ateş yakılırdı. Bazen de bunun aksi yapılırdı. Civcivlerin kabuklarından çıkışı 21. gün başlar, 22. gün nihayet bulurdu. Yalnız Mısır'ın sıcak ikliminden dolayı bu faaliyet kış mevsiminin 4 ayına münhasırdı. Fırınların büyüklüğüne göre her birine 800'den 8000'e kadar yumurta konulduğu hakkında muhtelif rivayetler var. Bu kuluçka fırınları diğer vilayetlerimizde de kuruldu sevgili dinleyiciler. Ve bu sayede Avrupa'ya civciv ihracatı yapıldı. Avrupa tavukçuları Türk rekabetine dayanamadılar. Ve fırın pirinçlerinin etleri tabii pirinçler kadar lezzetli değil diye şayialar çıkardılar. Fakat buna rağmen zamanın Floransa dükası Türkiye'den mütehassıslar getirdi. Önce İtalya'da teşebbüse geçti. Ondan sonra bu Türk keşfi Polonya'ya varıncaya kadar birçok memleketlere yayıldı. Bunu duyunca insanın aklına şu atalar sözünün gelmemesi kabil mi? Neydik, ne olduk? Sevgili dinleyiciler, Evliya Çelebi seyahatnamesinden anladığımıza göre Sultan 4. Murat zamanında İstanbul'da bir hayvanat bahçesi vardı. Evet, o devir Avrupa başşehirlerinin bile mahrum olduğu bu hususiyet Türk başşehrinde, Türk payitahtında vardı. İstanbul'un esnaf loncaları sanatlarına, mesleklerine ait alametlerle Alay Köşkü'ndeki padişahın önünde geçit resmi yaparlarken 100 kişiyi bulan hayvancılar da önünden geçmişti. Evliya Çelebi diyor ki ellerinde ceylan etinden afyonlu ve darılı macunlar ve Bağdat kargısı asalardan boğazlarında pranga kalınlığında 4 zincir bulunan 10 adet aslan, 5 adet bebir, 12 adet kaplan, daha nice kurt, efendim sırtlan, tilki, çakallar ile ubur ederler, gelir geçerler. Bir aslan diyor gazaba gelip de halk üzerine hücum etse diyor, aslancı diyor, hemen diyor efendim elindeki darılı ceylan etini bunun burnuna sunar ve mest olur, sakin olur. Başka türlü bunların diyor teskini mümkün değil. Bebir dedik. Bebir ne demek? Bebir Hindistan'da yaşayan, Afrika'da yaşayan yırtıcı bir hayvan. Kaplana benziyor, kaplan cinsinden fakat kaplandan daha büyük. İşte bir tek aslan bundan yılarmış sevgili dinleyiciler. Bunun postu çok güzel, çok makbul. Bu bebir kelimesi işte babür var ya, babür şeklini almış, kullanılır hala. Böbürlenmek kelimesinin de bu isimden geldiği rivayet edilir. Sevgili dinleyiciler, eskiden Habeşistan imparatorları bir kaza geçirip de gözlerinden birini veya bir bacağını veya bir kolunu kaybedecek olursa onların dal kavukları ve saray erkanından da bazıları yine aynı gözlerini, aynı bacaklarını veya aynı kollarını derhal kestirirlerdi. Tıpkı imparator gibi kör, topal veya kolsuz kalırlardı. Bu eski bir gelenek icabıydı. Tabii böyle dal kavukların sadakatinden, böyle dal kavukların samimiyetinden şüphe etmek mümkün mü? Evet, 10 milyon altınlık bir yemeği kim yiyebilir? Tarihte bunu yiyen birisi var sevgili dinleyiciler. Meşhur Mısır kraliçesi 7. Kleopatra. Meşhur Romalı General Antonius da bir gün bahse girişmiş bu Kleopatra, fettan kraliçe. Demiş ki bir sofraya otursam demiş, o devrin parasıyla 10 milyon altınlık yemek yerim demiş. Kleopatra ufak tefek zayıf bir hanım. Tabi Antonius'un aklı almamış. Bunun üzerine Kleopatra 1 milyonluk bir muhteşem inciyi bir sirkenin içine atmış ve eritmiş. Onu bir yudumda yutmuş. Onun üzerine Antonius demiş ki tamam bahsi kazandın demiş. Ve böyle demekle geri kalan 9 tane inciyi, birer milyon altınlık 9 inciyi aynı akıbete uğramaktan kurtarmış. İşte sevgili dinleyiciler, tarihin en pahalı yemeği işte bu sirkeli yemekmiş. Ve bu yemeği yiyen de meşhur Mısır kraliçesi 7. Kleopatra'ymış. Sevgili dinleyiciler, süratli haberleşme vasıtaları İslam tarihinde Abbasiler devrinden itibaren ortaya çıktı. Ve tıpkı bugünkü telsiz, telgraf, hatta e-mail gibi muntazam surette tatbik edildi. Bunların en mühimi ışık telgrafıydı sevgili dinleyiciler. Nasıldı bu ışık telgrafı? Geceleri işlerdi bu. Işık işaretleriyle efendim Kuzey Afrika'nın batısındaki Fas'ın herhangi bir şehrinden doğudaki İskenderiye'ye bir gece içinde telgraflar, haberler gelirdi. Sırayla şey merkezlerine bu ışık telgrafları çekilirdi. Belli merkezler arasında. Yine Trablusgarp'la aynı şehir, yani İskenderiye arasında da 3-4 saat içinde haberleşmeler sağlanırdı. Bu birinci telsiz telgraf usulüydü İslam tarihinde. Bir de daha ikinci derecede olarak güvercin postasından bahsedilirdi. Herhangi bir şehire muhtelif yerlerden gelen bu devlet güvercinlerinin müşterek bir merkezi vardı. Ve hepsi orada toplanacak surette vazifelerine alıştırılmışlardı. Ve bu İslam tarihi boyunca Osmanlılar da bunu kullanmışlardı. Bu iki usulü de ışık telgrafı ve güvercin postası yakın zamana kadar bugünkü telgraftan çok daha süratli ve çok daha randımanlı iş görmüştü. Ve böylece bu haftaki zaman tünelinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Zaman Tüneli.